Ayrım 10.
Bu defa kendilerine açık pazar olabilecek ülkelerin en azından belirli bir montaj, belirli bir tüketim, nihayet belirli bir üretim endüstrisine sahip olmaları gereğini doğurmuştu. Hal böyle olunca gelişmekte olan ülkelerde belirli bir çizgide gelişen endüstrileşmeyi engellemeyecekleri, belirli bir kalkınmayı destekleyecekleri açıktı. İşte bizim 60 yıllarının solcu yazarları bu gerçeği görmediler. Bütün israfa, plansızlığa ve çarçur edilen onca iş gücüne rağmen Türkiye take-off noktasına yaklaştıkça onların yazdıklarıyla ulusun gördükleri birbiriyle çelişir oldu. 70 yıllarının ortasına doğru bugün sağcı olsun solcu olsun Türkiye'nin belirli bir sanayileşme aşamasına ulaşmış olduğunu yadsıyabilecek pek kimse çıkmaz, çıkamaz. Demek ki 60 yıllarında batıyoruz, daha da batacağız. Gana'dan da geri kaldık lafları toplumsal gelişmenin somut sonuçlarıyla da yalanlanmıştır. Bilmem telefondaki heyecanlı okurum bu yazıyı okuyor mu? Okuyorsa bu dediklerimi belki niye o zamanlar demedim sorusu kafasına takılmıştır, söyleyeyim. Diyordum, yazıyordum da Demokrat İzmir'de Gana'dan geri izleyen arkadaşlara nasıl karşı çıktığımı İzmir'de hatırlayanlar bol olsa gerektir. Ama amacımız kim haklı kim haksız onu aramak değil, yöntem uygulamalarında ne kadar dikkatli olmak gerektiğine, dünyanın ve Türkiye'nin koşullarına ne kadar yakından bakmak gerektiğine işaret etmek. Ha bir de kitaptan okuyup ezbere konuşmamak zorunluluğu var ki o da çok önemli. Varan 2. Hala merak ederim, kimdi bu kerameti savuran? Merakımın haklı nedeni var, dayandığı sağlam gerekçe de. Eskiler bilir, eski toplumcu kuşağı, Türkiye'de ulusal demokratik devrimin hiç değilse Anadolu hareketiyle gerçekleşmiş olduğu varsayımından hareket ederdi. Hiç değilse diyorum, zira ulusal demokratik devrim sürecinin Jön Türk hareketiyle başlatılması da olasıdır. Başlatanlar da olmuştur. Son defa Petrosyan'ın Sovyet Gözüyle Jön Türkler adlı kitabını okurken aşağı yukarı bu doğrultuda düşündüğünü gördüm. İmparatorluktan millete, kral ya da padişah iradesinden ulusal iradeye geçişin başka adı yok ki. Ulusal demokratik devrim, pazar ekonomisi, burjuvazi, özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganlarıyla geliyor. Her geldiği ülkede derece derece demokrasi dediğimiz rejimi gerçekleştiriyor. Türklerin demokrasi mücadelesi bir ölçüte göre daha Osmanlılar döneminde, bir başka ölçüte göre Anadolu hareketiyle başlamıştır. Fakat ne yanından bakılırsa bakılsın, iktidarın yapısı değiştirilmek suretiyle besbelli 20 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Peki kim çıktı da 60 yıllarında Türk toplumcularını yeniden ulusal demokratik devrim amacının ardına düşürdü? O savı ortaya attıysa niye takım takım aklı başında adam bu olmayacak duaya amin dedi? Tek bir gerekçe mi gösterilebilir, şöyle mi denebilir? Efendim, ulusal demokratik devrim yani halk egemenliği, yani özgürlük, kardeşlik, eşitlik sözden ibaret kalmıştı. Onun gerçekleştirilmesi için bu slogan gerekliydi. İyi ama bu sorunun karşılığını halk 1950'den itibaren yaptığı özgür seçimlerle vermiş olmuyor muydu? Belki Türkiye Cumhuriyeti'nde ulusal demokratik devrim aşamasının 50 yıllarına kadar tam olarak uygulamada olduğu su götürür. Ama 50'den sonra özgür seçimlerle iktidar takır takır oluşurken, diyorum ya, kim ortaya attıysa, hele kim tutturabildiyse hünerine diyecek yok. Türkiye'de Osmanlı tipi derebeylik bile bir üst yapı uzantısı olarak yaşamaktayken, üretim pazara yapılmakta daha da güzeli dış kaynaklı, mış kaynaklı ufak ufak endüstrileşme yolu tutulmuş, hatta ticaret burjuvazisiyle çıkar çelişkisine doğru giden bir ulusal, yarı ulusal mı desek yoksa, endüstri burjuvazisi gelişmeye başlamışken, o nasıl bir körlüktür ki toplumcu hareketi geride bırakılmış bir aşamayı amaç diye almaya götürür, bir açıklayan varsa Allah rızası için açıklasın da aydınlanalım. Ne dersiniz, yoksa bu tipte sosyalizm diye uğraşan bir toplumcular ekibini dağıtmak için kurnazca kullanılan bir hınzırlık mıydı? Bugün sonuçlarına bakılarak öyleydi demek hayli kolay görünüyor ama ulusal demokratik devrim masalına hiç inanmadığım, o zaman da yanlıştır dediğim için ben rahat rahat hınzırlıktı diyebiliyorum. Birinci yanılgı Türkiye'yi açık pazar Türkiye'si sanmaktaysa, ikincisi ve birinciyi tamamlayanı henüz ulusal demokratik devrimi gerçekleştirme zorunluluğunda sanmaktı. Toplumcuların 60 kuşağı Türkiye'yi küçümsediler, olduğundan gerilerde sandılar. Sağcı liberallerin kapitalist endüstri ülkeleri karşısında düştükleri aşağılık kompleksinin bir başka çeşidine, sosyalist endüstri devletlerinin karşısında düşerek ülkemizi ve halkımızı hem bin yıllık devlet geleneğinden uzakta, hem çatır çatır gelişen ve değişen büyüme olanaklarından soyutlayarak değerlendirme hatasına düştüler. Hele son 50 yıl içinde geçilen aşamaların Türk köylüsü ve işçisi üzerindeki etkisini hiç hesaba katmadılar. İşler sarpa sarınca kendilerini yalnız bulmalarının nedeni acaba bu değil midir? Varan 3. Bilmem ama belki de Mitterrand haklı. Sosyalizmin Rusya'daki uygulamasında neden bir bürokrat dikte olduğunu ülkenin tam anlamıyla gelişmemiş bir ülke olmasına bağlıyor. Diyor ki gelişmemiş gelişmekte olan bir ülkede sosyalizm değil, her rejim denemesi bir tek parti diktası ve bürokrasisiyle sonuçlanır. Demokrasi denemesi bile. Benim gibi Kurtuluş Savaşı demokratlığı ve halkçılığının neden dolayı tek parti diktasına yozlaştığını ve yürekler acısı bir bürokrasiyi ülkeye egemen ettiğini sık sık düşünenler için Mitterrand'ın sözlerinde düşündürücü ipuçları bulunabilir. Rusya'da nasıl Stalin bürokrasisi bütün ilericiliklerin ve sosyalizmlerin şaşmaz ve tek mümessili ise Türkiye'de de tek parti diktası ve bürokrasisi aynı biçimde bütün ilericiliklerin ve batıcılıkların tek ve şaşmaz mümessiliydi. Gerçekte üretim güçlerini bloke ediyor, ağır inanılmayacak kadar hantal bir yönetim aygıtıyla derebeylik uzantısı eşrafın bir de kendisinin varlığını zar zor sürdürüyordu. Savaş kara borsasında palazlanan ticaret burjuvazisi savaş sonu koşullarının da itişiyle siyaset alanına girer girmez bütün kilitleri kırarak onu bu kadar kolaylıkla yoksa atabilir miydi? Ekonomik düzeyde konulursa Demokrat Parti hareketi liberal bir burjuva hareketidir. Bürokrasiyi ve bürokratik ilericiliği tahtından indirmiş eşrafı da Müslümanlık teranesiyle cebine koymuştur. Bürokratların bunu hazmetmediğini 27 Mayıs'ta anlayacaktık. 60 yıllarında sola yön verenlerin önemli yanılgılarından birisi de besbelli Mustafa Kemal hareketiyle onun yozlaşmış uzantısı olan tek parti diktasını karıştırmak. Demokratların halkçı demagojisine karşı bürokratik bir ilericiliği geçer akçe saymaktır. Bana sorarsanız Atatürkçülükten çok milli şefçiliktir derim buna. Zira İnönü'nün başkanlığı süresince geçerli sayılmış bütün temaları içerir. Köy enstitüleri, romantizmi ve tarikatçılığı, batılı üst yapısal kurumlar hayranlığı, biraz devlet kapitalizmi eğilimi vesaire. Askerin 27 Mayıs'ta yeniden politikaya bulaştırılması, askerin politikaya sokulmasında yarar görmüş İttihatçı tipi yeni yazarları ve politikacıları meydana çıkarmış, giderek Türk solunda darbeci bir devrimcilik almış yürümüştür. Bu hesap ne yanından tutulsa yanlış bir hesaptı. Çeyrek yüzyıldır bütün standartları NATO standartları olan, örgütlenişinden savaş kuramına değin her şeyi bu çerçeve içinde geliştirilen silahlı kuvvetlerin gerçek yol devrimciliğine girebileceğini sanmak, hele 27 Mayıs başarısızlığından sonra hayallerin en büyüğü, 22 Şubat ve 21 Mayıs'tan sonra ise en tehlikelisiydi. Bu tehlikeyi göze alanlar aslında göze faşizmi alıyorlardı. Şimdi izninizle o tarihlerde yazılmış bir yazımdan birkaç satır aktaracağım. Askerlerin arasında kısmen yayınların etkisinde kalarak kısmen işlerin ters gitmesinden üzülerek çabuk ve keskin müdahalelere taraftar olanlar elbette vardır. Bunun böyle oluşu müdahale fikrinin otomatik olarak yüksek komuta kademesinden kopmasına, ayrı ve başka bir junta şeklinde oluşmasına yol açar. 27 Mayıs'ta bu böyle olmuş, Milli Birlik Komitesi Yüksek Komuta Heyeti'nin karşısına çıkmıştır. O zamanki ortamın elverişliliği Milli Birlik Komitesi'nin başarı kapısını açmışsa da çok kısa zamanda duruma Silahlı Kuvvetler Birliği'nin başka bir deyişle yine komuta zincirinin hakim olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca Aydemir'in kalkıştığı devrim denemelerinde başarısızlığın yüksek komuta heyetini ardından sürükleyememekten doğduğu da bir gerçektir. Bundan ne çıkar? Şu. Ordu Cumhuriyeti tehlikede görürse belki işe karışabilir ama anayasayı rafa kaldırması kendisiyle çelişmesidir. Bu da onu zor durumda bırakır. Anayasayı uygularsa acele demokrasiye dönmesi gerekir ki o zaman müdahalenin anlamı kalmaz. Yüksek kademeyi bugün askıda tutan budur. Bu kademeden ayrı düşünecek junta hevesleri ise bugünkü koşullar göz önünde tutulursa başarıya açık görünmemektedirler. Böylesi bir teşebbüs ya iç savaş olacaktır ya da faşizm. Her iki halde de olaylar durmayacak, ordu müdahalesine rağmen huzursuzluğun sürmesi ise orduyu itibardan edecektir. Çok düşünmek lazım, çok. Bu yazının çıktığı tarih 5 Mart 1971, yani 12 Mart'tan bir hafta önce. Gelişmekte olan ülkelerde bürokrasinin çokluk sevimli olmadığını, gerçek toplumcuların bilmesi, hele orduyla girişilecek tepeden inme devrim özlemlerinin hemen daima sağcı diktaya kaydığını hesaplaması gerekmez miydi? Ne bilebildiler, ne hesaplayabildiler. Varan 4. Yarın 12 Mart öncesinin tarihini yazacakların en büyük merakla arayacakları nokta bence nedir bilir misiniz? Öğrenci eylemciliğinin fakülte boykotu, bildiri dağıtımından çıkıp tetihçiliğe dönüştüğü nokta. Devrimciliğin terörizm, eylemciliğin aktivizm olduğu noktadır çünkü o. Çünkü oradan itibaren toplumculuk öğretisel yatağından çıkmış, kışkırtmaların ve olayların çalkantısına kapılarak serüvenciliğe dönüşmüştür. Toplumculukta da vardır ya, her türlü devrimcilikte bir şiddet eğilimi sezilir. Toplumculukta da olduğu gibi hepsinde bu eğilim objektif koşulların oluşmasına bağlanmıştır. Başka türlü söylersek şiddete başvurmak devrimin amacı değildir. Aracı bile değildir hatta. Devrimi devrim yapan dönüşümün niteliksel değişmenin gerçekleşmesidir. Yalnız teröristler ve aktivistlerdir ki henüz olgunlaşmamış nesnel koşulları şiddet eylemleriyle zorlayarak yapay devrim koşulları hazırlayabileceklerini sanırlar. Çokluk da onları ve her türlü devrimci birikimi ezmeye hazırlanan karşı güçlerin oyununa gelirler. Türkiye'de de öyle olmuştur. Önce şunu hiç unutmayalım. Türkiye toplumcu gençliğinde şiddet hevesi Türkiye İşçi Partisi'nin seçimlerde gerilemeye başlamasıyla kendisini göstermiştir. Yalnız tipteki gerilemenin de FKF'den dev gence doğru başkalaşmanın dolaylı bir sonucu devrimciliği kestirmeden ve parlamento dışında gerçekleştirebileceklerini sananların etkisiyle olduğu unutulmamalı. Gençler biraz tip dışındaki kalmış toplumcuların kışkırtmalarına kapılıyor, biraz gençliğe vergi, tez canlılıkla işleri çabucak halledebileceklerini umuyor, epeyce de dünyayı sarmış şiddet eylemlerinin etkisinde kalıyorlardı. Reji Debra, Marinkella, Che Guevara, Giap ağızdan ağza dolaşan adlardı. Bunların kendi koşullarında başardıkları, koşulların son derece farklı olduğuna bakılmaksızın Türkiye'de de yapılabilir sanılıyordu. Ne hayal! Bir kere Türkiye'yi, Türk insanını tanımamaktı bu. Türkiye'yi tanımamaktı. Çünkü bu delikanlılar iyi kötü kapitalistleşen bir toplum içinde yıllardır iktidarı oylarıyla yapan, hiç değilse buna inanan bir ülkede olduklarını hesaba katmıyor. Aç, açıkta ve çıplak olduklarını hesaplayıp kıyıma kışkırttıkları köylü ve işçilerin aynı dönemdeki kalkınmadan paylarına düşen azıcık hisseyle bile kendilerini eskisine oranla ne kadar ilerlemiş gördüklerini saptayamıyorlardı. Türk yüzyıllarca o kadar ezilmiş, o derece yoksulluk çekmişti ki toplumsal adaleti hiç bilmeyen bir gelir dağılımı başarıldığı kadarıyla kalkınmadan ona ne kadar az pay verse o kendini ilerlemiş sayıyordu. Hele 1000 yıllık tarihinde ilk kez eline geçirdiği oyla hükümet değiştirmek gücünü o kadar yeni kullanmaya başlamıştı ki bu sistemin yalancı ve sahte olduğuna onu inandırabilmek çok güçtü. İnanmadı da. Her türlü çeteciliğe heveslenen gençlerin çoğunu köylüler ve işçiler topladı. Yalnız bizde böyle olmadı bu. Bütün Güney Amerika deneylerinin kötü sonuçlandığını bugün bizzat Reji Debra yazmaktadır. Gerek Guevara'nın Bolivya başarısızlığını anlattığı, gerekse genel olarak silahlı eylemin eleştirisini yaptığı iki yeni eserinde ne türlü bir yanılgıya düşülmüş olduğunu açık seçik gözler önüne seriyor. Bizim gençlerin ne yanlışlar içinde olduklarını anlamaları için Che Guevara'dan aktardığı bir söz var ki yeter. Bakın ne diyor. Hileli bile olsa, eğer bir hükümet iktidara seçimle gelir de görünüşte bile olsa anayasayı korursa, o ülkede gerilla ne barınabilir ne tutunabilir. 6. Gençlik dediğin. Kabak tadı verdi. Birkaç gün oluyor, eylem düşkünü üniversitelilerden birisiyle konuşuyoruz, nereden aklıma estiyse sordum. Peki sen öğrencileri siyasal eylemde birinciye gelen kuvvet sayanın Marcus olduğunu biliyor musun? Şaşa kaldı. Batı'da bize 1968 çalkantısının uzantıları olarak yayılan öğrenci eylemlerinin o ülkelerdeki yerleşik ve güçlü Marksist örgütlere karşı Marcusçu takımının başlattığını bizimkiler ya hiç bilmiyor ya da karıştırıyorlar. Daha 1964'te Paris'in ünlü öğrenci kahvelerinde Marcus'un savlarını bu delikanlılarla az tartışmamışımdır ben. Onlar kemikleşmiş bir bürokrasi saydıkları geleneksel devrimci örgütlere ateş püskürüyor, Marcus'un incelemelerine dayanarak işçi sınıfının da artık düzeni değiştirmek değil, düzenden pay almak istediğini ileri sürüyordu. Has devrimciler öğrenciler de onlar için. Öğrenciler bir de azınlıklar. Zora yalnız bu iki grubun establishment, kurulu düzen içerisinde köksüz ve yabancı kaldıklarını, onun içinde yalnız bunların gerçekten devrimci olabileceklerini savunuyorlardı. Hareket sonradan ya duygusal düzeyde aktivizme, terörizme yozlaştı ya da gariptir, hippiliğe filan. Gençlerin içinden aklı başında olanlar elbette sosyalizmin gerçek yöntemini, dünya görüşünü ve örgütlenme biçimini kavrayıp, gerçek bir sosyalizmin ancak üretime göre belirlenmiş toplumsal katlarla geliştirilebileceğini anladılar. Anladıkları andan itibaren de sular kesildi boykot, kuşlar uçmuyor direniş çocukluklarından vazgeçtiler. Bizimkilerden işin farkında olmayanlar hala var. O konuştuğum delikanlı Marcus dendi mi öfkeleniyor ama bu ders yılı boyunca boykot silahını yıpratıp lime lime eden yerli yersiz eylemlerin Marcus çizgisinden olduğunu, davranışlarıyla bilerek bilmeyerek onu sürdürdüğünü bir türlü ayırt edemiyor. Bilgisinin kıtlığından mı, inatçılığından mı yoksa kafayı vurup ders çalışmaktansa lafla dünyaya nizam vermek daha kolayına gittiğinden mi siz bulun çıkarın. Ha, burada iki şeyin hemen altını çizmeliyim. Birincisi, Marcus'u öyle toptan harcayanlardan olmadığım noktasıdır bunların. Frankfurt okulundan akıllı bir filozoftur Marcus. Özellikle diyalektiğin bireysel uygulaması alanında ilginç öneriler getirmiştir. Ayrıca endüstri toplumlarına insanın içine düştüğü acıklı durumu en iyi irdeleyenlerden, bu yapıların işi nasıl çıkmaza soktuğunu en güzel açıklayanlardan biridir. Hele psikoloji, daha doğrusu psikanalizle Marksizm arasındaki bileşim denemeleri gerçekten dikkate değer. Ne var ki çağdaş toplumları, bu toplumlarda yaşayan insanları inceleme ve eleştirmekte gösterdiği ustalığı, Marcus sistemi değiştirmek için önerdiği çarelerde gösterememiş, hele geleceğe ilişkin tasarılarda basbayağı ütopyaya, Bakunince anarşizmlere düşmüştür. Altını çizeceğim ikinci nokta, öğrencilerin üniversite içerisindeki özgürlüklerinden yana oluşum. Ben hukukta okurken koca İstanbul Hukuk Fakültesi'nde hepsi 10-15 kadar toplumcu öğrenciydik. Bu yüzden de başımıza gelmedik bela kalmazdı. Yalnız bu bile öğrencilerin siyasal ve düşünsel özgürlüğünden yana olmama yeter aslında. Yeter ya, öğrenci takımının sayısal olarak da üretimle ilişkisi yönünden de hatta toplumsal kategori diye de temel oluşturabilecek bir nitelik taşımadığını sezebilecek derecede tecrübeliyim. Hele dünyayı iki forum yapıp bir gösteri düzenleyerek değiştireceklerini sanmalarında ne büyük yanılgılar olduğunu 1971 öncesinden beri tekrarlaya dilimde tüy bitti. Söz elbet son günlerde alınan yeni bir boykot kararına bağlanacak. Önce sorayım, boykota neden sayılan gerekçeleri gördünüz mü? Rektör, disiplin cezalarının siyasal baskı aracı olarak kullanılmayacağına dair teminat vermemiş. Laf mı bu? Öğrenciler niteliği de iyice bilinmeyen nedenlerden boykot yapmayacaklarına ilişkin teminat verirler miydi? Rektör, jandarmanın üniversiteden kesinlikle gitmesi konusunda teminat vermemiş. Her ne kadar son günlerde jandarma ortalıkta yoksa da filan yerdeki jandarma karakolu genişletildiğine göre, hikayeyi bilirsiniz. Geline oyna demişler, yerim dar demiş. Yer vermişler, yenim dar demiş. Yenini genişletmişler, oynamaya meramım yok demiş. Bu da o hesap. Rektörlükçe yapılan sömestr uzatılması da yeterli değilmiş, daha uzun tutulmalıymış vesaire vesaire. Bu nedenleri ciddi olarak Türkiye'de kimseye benimsetmeye olanak yoktur. Evet, ODTÜ'de yönetim bir sürü yanlışlıklar yapmış, çocukları bezdirmiştir. Jandarma süngüsü altında eğitim de olmaz, öğretim de. Rastgele öğrenci tutuklanamaz. Hele gözdağıyla gençler yola getirilemez. Bunlar hepsi doğru. Doğru ama koşullar değiştikten, öğretimin sürdürülmesi koşulları aşağı yukarı gerçekleştikten, hele kamuoyunda boykot hikayesi sevimliliğini yitirdikten sonra sudan bahanelerle de öğretimden kaçılmaz. Her şeyi bırak, boykot denilen aracın laçka olmaması için, girişilen eylemin halkça tutulmadığını görünce soyutlanmamak için, öğrencilik onurunu kurtarmak için. Delikanlılar son aldıkları kararı çoğu kimsenin tembel boykotu dediklerini biliyorlar mı? Forumda 50 muhalif çıktığına göre besbelli duymuşlar. Duymasalar da dış gerginlik dönemlerinde öğrenci boykotlarının hele böyle tek kalırsa nasıl güme gittiğini kestirmişler demek. Ya da ülke ocaklarının komandoları olay çıkarmak için ortalığı karıştırıp dururken tansiyonu düşürmek gerektiğini bir güzel değerlendirmişler. Çoğunluğunda bu değerlendirmeleri yapmasını ne kadar isterdim. Kabak tadı verdi de. Süs, püs, süslemek vesaire. İlk gençliklerini 30 yıllarında, 1930 ile 40 arası yaşayanlar için güzel kadın modeli ince kaşlı olarak biçimlenmiştir. O yılların modası öyleydi de ondan. Beyaz perdenin en vurucu vampları Marlene Dietrich, Jean Harlow, Brigitte Helm, Olga Tichekova, şarkıcıların en ünlüsü Edith Piaf, kaşları bütünüyle alınmış, yüz estetiğine göre yeniden ve kalemle çizilmiş sinema ve sahne güzelleriydiler. İster istemez bize de yansımıştı bu. Bırakın Feriha Tevkik, Bediha, Cahide gibi yıldızlarımızın da kıl gibi incecik kaşlarla dolaştığını, alafranga kadınlarımızın çoğu kendilerini öylesine modaya uydurmuşlardır ki, savaş öncesi yıllarında yeniden kalın kaşa dönülünce bir türlü uyamadılar. Geçmiş güzelliklerini öyle ince kaşlarla korumaya çabalayıp durdular. Hoppala, bu kaş konusu da nereden çıktı? Yahu konuşacak mesele mi yok? Cephe iktidarının yüksek makamlara kadar zorbalığı yaygınlaştırması, TRT Genel Müdürlüğü'nün askıdaki durumu, gittikçe artan partizanlık vesaire vesaire. Kızmayın canım, hele bırakın lafımı sürdüreyim. Evet, ne diyordum? Kalın kaş modası Hollywood'dan geldi. Çok yakın zamanlara kadar da dünya kadınlarını egemenliği altında tutmayı başardı. Yalnız Avrupa'da kökenini Rönesans kadınlarının tablolarından alan bir akım, ince kaşlılığa hatta kaşsızlığa doğru ciddi bir eğilim oluşturmaktaydı. Önce şans vermediler. O kadar ki akımın öncülüğünü yapan İtalyan şarkıcısı Mina, yıllarca tek başına kaşsız dolaştı, yine de etkili olamadı. Fakat Fakat her moda gibi bu da bir tutuş tuttu ki ince, çok ince kaş modasını dünya başkentlerine tutkusal bir duman gibi yaymakla kalmadı, hiç kaşsızlığı bile yadırgamadığımız bir güzellik haline getirebildi. Bırakın yabancıları, bizim ünlü sahne kadınlarımız arasında bile Şenay gibi hiç kaşsızlar, Ajda, Gönül Yazar vesaire gibi kaşı belirsizler az değil. Pekala da beğeniliyorlar, güzel ve alımlı bulunuyorlar. Peki nereye bağlanacak bu yazı? Güzelliğin görece olduğuna, dün sakil ve çirkin bulduğumuzu bugün güzel bulabileceğimize filan mı? Hayır, biraz sabırlı olun. Bizim kuşağın toplumcu kızları süslenmeyi bir burjuva eğilimi sayarlardı. Kadın dediğin tabii olmalıymış. Ancak erkeğin zevk aracı olduğu zaman süse püse düşermiş. O tarihlerde Ruslar da şimdiki Çinliler gibi benzer savları savunurlar. Kadın inceliği, güzelliği ya da giyim beğentisi söz konusu oldu mu ateş püskürürlerdi. Heveslendikleri zaman da hayli komik oluyorlardı doğrusu. Bunlar savaştan sonra mı ne biraz koku, ruj, pudra filan üretmeye nihayet karar veriyorlar. Ünlü Molotov'un karısını da kozmetik endüstri bakanı yapıyorlar. Gidiyor Amerika'da mı Avrupa'da mı nerede incelemeler yapıyor, sonra da üretime başlanıyor. İlk çıkarılan kadın kokularından birisinin adı nedir bilir misiniz? Hadi söyleyeyim de gülün. Stalin'in nefesi. Evet böyle, bunu ben gözlerimle okudum. Demek sosyalist olundu mu ya hiç süslenilmeyecek ya da süslenişte bile sloganlar patlatılacak. Bu görüş temelinden yanlıştır. Geçenlerde solcu bir genç kadınla konuşuyoruz. Baktım üstü başı özensiz, saçı başı bakımsız, ufacık bir dikkatle gayet ilginç ve alımlı bir kadın olabileceği halde salıvermiş kendini. Var mı yok mu car car tartışsın. Üst üste cigara içip inanılmaz aşırılıkta fikirler ileri sürsün. Hem de ne adına? Derli toplu bir düzen, özenli bir insanlık, bakımlı bir dünya adına. Dedim ki, yahu nedir sosyalistliğin suflilik olduğunu kim söyledi? Sorunu şöyle koymayacak mıyız? Doğasal olan insana yetseydi, insanlar doğayı değiştirir, değiştirirken kendileri de değişir denilir miydi? Hiç kuşkusuz kendi başına akıp giden bir ırmak güzeldir ama insan ona teknolojiyi katar, gücünden elektrik çıkarır. Toplum, doğa çelişkisinin gereklerine ve zorunluluklarına uyarak yüzyıllardan beri habire doğayı düzeltip durmuyor muyuz? Üstelik bu yapılan diyalektiğin olağan gereği değil midir? O halde doğayı kendi üstümüze düzeltmek niye diyalektiğin gereğine aykırı olsunmuş bakalım? Şaşırdı. Besbelli işin bu yanını hiç düşünmemiş. Hazır formüller var ya, sığınmış onlardan birisine, güzelleşmeye çalışmak, kendini daha bir usturuplu kılmak burjuva ayıbıdır diye kapıp koyvermiş. Oysa düşünün, yanlış mıyım? Estetik ilk insandan beri var. Eski Mısır'da kadınların sinek bacaklarından takma kirpik yaptıkları kanıtlanmıştır. Kendini nasıl moral ve düşünsel düzeyde sürekli olarak bir üst aşamaya çıkarma çabası ve atılımı içinde olacaksan, elbette estetik düzeyde de olacaksın. Sosyalist kadın pasaklı, cigara külleri içinde incelikten yoksun olacak diye nerede yazılmış? Tam tersine bütün ünlü sosyalist kadınlar, Clara Zetkin'den Alexandra Kollontai'ye, Rosa Luxemburg'dan Daniel Casanova'ya kadar ince, zarif, güzel kadınlardı. Güzel olmasını bilen, bundan kaçınmayan kadınlardı. Onun için ben belirli bir estetik beğeninin karşısına çıkmayı iş edinen bazı kadınlarımızdaki davranışın kökeninde sosyalistlik değil, başka ve bireysel hırçınlıklar, hatta kompleksler görüyorum. Biliyorum kızan çok olacak ama bu böyle. Yalnız önemli bir noktanın üstüne basmak da gerekli. Bir kadının koşullarının el verdiği ölçüde kendi doğasını değiştirmesi, güzelliğinin altını çizmesi başka şeydir. Kapitalist bir yaşantıda erkekler için bir biblo, bir süs eşyası haline gelecek yanlış bir lükse düşmesi başka şeydir. Birincisini ne kadar doğru ve haklı sayarsam ikincisine o kadar da karşıyım. Zira birincisinde üretici olan kadın olumlu bir yaşantı içerisinde kendisini maddi olduğu kadar manevi düzeyde yüceltmeye çalışmaktadır. İkincisinde ise bir tüketim hayvanı haline düşmüş ya da düşürülmüş olan kadın handise kullanılma hakkını pahalıya satmak için malın kalitesini zorlamaktadır. O halde aklı başında bir toplumcu genç kız, genç kadın kendinde o Rönesans güzellerinin estetiğine benzer özellikler buluyorsa pekala kaşını da alır, kirpiğini de boyar, o solgun ve hüzünlü inceliğe de bürünür. Zira her şeyi bir yana bırakın, sosyalistlik kafanın içindedir, dışında değildir, bu bir. Toplumculuğu bir içerik sorunu değil de bir biçim diye almak toplumculuğun yöntemine aykırıdır, iki. Şu mektubu bir okuyun. Bir sürü mektup birikmiş, iyi kötü bir sıralayayım da hangisine ne cevap gerekir saptayım diyordum. Küt, kalınca bir zaf yere düştü, açtım. Düzgün okunaklı bir yazı, tam 12 sayfa. Ucundan başlamamla bitirmem bir oldu, hızımı alamadım, bir de siz okuyasınız istedim.